Ayrım 15.
Sayfa 178. Babam görüşmeye geleceğimi haber vermiş. Murtaza Acar'la Abdurrahman Akan, Mustafa Akan'ın evine gelmişler. Kastrolu Murtaza Acar, Mustafa Akan, Abdurrahman Akan. Lanet ola, kim diyorsa kardeşler sevilmez. Murtaza Acar 1909, Mustafa Akan 1916, Abdurrahman Akan 1918, Manastır vilayeti, Grebana kazası, Kastro köyü doğumlu. Mustafa Akan ben bildiğim bileli çarşıda bakkallık yapıyor. Çocukluğumda evimizin tüm alışverişini dükkanından yapardık. Her şey verisiye alınır, kiraz mevsiminde ödenirdi. Tam bir güven vardı aramızda. Babamdan, annemden hesapların yanlış çıktığını hiç duymadım. Hüsamettin Acar'la Murtaza Acar, Honaz'ın ilk kamyoncularındandı. Kamyonun kasasına mallar dağ gibi yığılır, pazara giden köylüler şoförün yanına ya da zincirle kasılan arka kapağın üstüne kucak kucağa sıkış tepiş otururlardı. Ben de Acar'ların kamyonlarıyla pazarlara gittim. Görüşmeyeli yaşlanmışlar. Yılların yükü omuzlarına çökmüş. Hafızaları yerindeydi. İçlerinde en yaşlı olan Murtaza Acar anlattı. Unuttuğu, yanlış anımsadığı yerleri Mustafa Akan ve Abdurrahman Akan tamamlayıp düzelttiler. 1912'de Balkan Harbi başladı. Yunanlılarla Türkler arasında toplar atılıyordu. Ben 3 yaşında bir çocuktum. Yunan tarafından Kaptan Zeku 9 sene çetebaşılık yaptı dağlarda. Hem Rumları basıyordu hem Türkleri. Düz bastı. Getir bakalım 10 bin kağıt, getir bakalım 20 bin kağıt. Götürüp veriyorlardı. Böyle böyle 9 sene geçirdi. Balkan Harbi'nde muharebe başlayınca Kaptan Zeku Yunan cephe kumandanına bir mektup yazıyor. Ben şu kadar para ve şu kadar adamımla yanınızda Türklere karşı savaşmak istiyorum. Eğer geçen 9 senede yaptıklarımı affederseniz dağlardan inip gelirim yanınıza, yoksa dağlarda öleceğim. Tamam demiş Yunan kumandanı Zeku'nun teklifine. İstediği cevabı alınca yanında daha fazla para götürmek istemiş. Bizim Kastro köyü sadece Türklerin yaşadığı zengin bir yerdi. Kaptan Zeki biliyor bizim köyü, ahaliyi iyi tanıyor. Kasım ayının bir cuma günü namaz vaktinde camiye geliyor, muhtarı çağırıyor, muhtar da bizim Hasan Uluçay'ın dedesi. Muhtar gel bakalım, bekçileri de çağır, bütün köyü, bütün erkekleri buraya toplayacaksın diye emir veriyor. Zaten cuma namazının vakti gelmiş, cemaat toplanmış. Eksik olanları bekçiler çağırıp gelmiş. Kaptan Zeku'nun adamları köyü sarmış. Bir kısmı camiyi tutmuş. Adamlarına hem caminin içinde olanların hem de çağrılıp gelenlerin üstlerini aratmış. Üzerlerinde tabanca, bıçak ne varsa almış. Gelmeyenler olduğunu fark edince sormuş. Falan kişi nerede? Askerde. Falan nerede? Amerika'ya çalışmaya gitti. Falan başka köye misafirliğe gitmiş. Gelebilecek herkesin geldiğini anlayınca başlıyor sormaya. Muhtar buraya gelişimizin sebebini biliyor musun?
Bilmiyoruz. Biz para için geldik. Bakın toplar atılıyor. Cepheye yardıma gideceğiz. Sizden şu kadar para istiyoruz. Hemen dökülün paraları buraya. Muhtar Hasan'a cevap veriyor. Kaptan Zeku, eğer kendin için yiyecek içecek için para istiyorsan verelim. Ama cepheye yardıma gidiyorsan, silah almak için para istiyorsan sana verilecek niteliğimiz yok. Eğer verirsek din kardeşlerimize karşı silah tutmuş oluruz. Bu kesin cevap üzerine adamlarına emrediyor. Ulan köpekler, daha ne duruyorsunuz? Ben sizi buraya niçin getirdim? Ateş serbest. Yaylım ateşiyle camide bulunan 72 kişi öldürülüyor. Babam öldü. Mustafa Akan'ın babası askerdeydi, kurtuldu. Amcası öldü. Sonra 600 kişinin yaşadığı köyümüzü yağmalayıp evleri ateşe verdiler. Bizim evimiz Çakal Mahallesi'ndeydi. Ateş attılar, söndürdük, yanmadı. Çeteler öldürüp, yakıp yıkıp gitti. Kadınlar, kızlar toplandılar, bağırışıyorlar, çağrışıyorlar. Adamlar yok. Babam öldü, hepsi öldü. Kastro'nun yakınlarında Rum köyleri vardı. Yangınları görenler geldi, lanet ettiler.
Sonra uzak yakın çevredeki Türk köylerinden duyanlar geldi. Camideki ölüleri götürüp gömdüler. Bizleri de yakınlarımız, akrabalarımız köylerine götürdüler. Vraşno'da Şuayb ile Sabri amcam vardı. Yanlarına aldılar bizi. Orada 5-6 ay kadar kaldık. Bunun için Vraşno'yu iyi biliyorum. Balkan Harbi bitti, Osmanlı kaybetti. Bizim oralar Yunanistan yönetimine girdi. Türk köylerine dağılanlar yavaş yavaş geri döndü. Biz de Castro'ya, evimize tekrar yerleştik. Hayvan, mal masat yağmalanmıştı. Yalnız bizim koca öküz, biz köye döndükten sonra bir gece çıkıp gelmiş. Bir de baktık sabah namazına doğru avluda geviş getiriyor. Sevindik, çocuktum. Bir müddet daha besleyip baktık ama babam yoktu, kardeşlerim küçüktü. Tek öküzle bir başına annem tarlaları süremezdi. Tarlalarımızı Türklere, Rumlara ortağa verdik, koca öküzü de sattık. Babam varken durumumuz çok iyiydi. Babam Osmanlı zamanında öşürcüymüş. Harman hasat zamanı tarlalara gider, öşürün miktarını söyler alırmış. Hayvan başına da vergi alırmış. Keçi başına 35 kuruş. Babam vergi alırken haksızlık etmez, hatta 100 ölçek vermesi gerekenden 90 alırmış. Yetim kaldım, yoksullaştık. Anam beni Castro yakınındaki Villa köyüne, Karatimnu isminde bir Yunanlının yanına çıraklığa verdi. Bir çift öküzünü güdüyor, darı ekerken arkasından diziye tohum atıyordum. Karatimnu'nun oğlu yoktu. Vaya isminde bir kızı vardı. Güçlüydü. Çok güzel hamur yoğurur, ekmeği çok tatlı olurdu. O köylerin ekmeği gibi tatlı ekmek yemedim bir daha hayatımda. Karatimnu'nun yanından ayrılıp eve döndüm. Annem beni Radosinsta köyünde Naşur Çiçipa isminde 65 yaşlarında bir Yunanlının yanına çıraklığa verdi. Keçilerini güdüyordum, başka işlerine yardım ediyordum. Yetimlik ve çıraklık zordu. Ama ben sabahleyin kalktım mı yatağımı temizliyor, onarıp güzelce duruyordum. Bir gün Çiçi Papa'nın kızı Ofelya benim yatağımı görmüş, şaşırmış. Gel anne, gel de gör, Türk'ün çocuğu nasıl kaldırmış yatağını demiş. Annesi geldi baktı, terbiye görmüş, ana baba terbiyesi görmüş diye övdü beni kızına. İnsaniyetli kişilerdi, dürüst adamlardı. İtimat çoktu. Hak hatır bilirlerdi. Çiçi babana 15 günde bir izin veriyor, ben de Castro'ya annemin yanına gidiyordum. Annem çamaşırlarımı değiştiriyor, yıkayıp temizliyordu. Bir gün keçi güderken dişime ağrı girdi. 3-4 gün ağrıdı. Böyle şişti, dişim ağrıyor dedim. Git köyüne 2-3 gün dinlen, üstünü başını değiştir, ağrın dinince gelirsin dedi. Düştüm köyümün yoluna ama yarı yolda kaldım, yürüyemiyorum. Dişim çok fena ağrıyor. Düştüm yolun ortasına, kalkamıyorum. Yakında bir Türk değirmeni var, oraya kadar bile gidemiyorum. Köy ise daha 1,5 saat kadar uzakta. Derken değirmenden gelen bir Yunanlı peydah oldu. Çuvalları katıra sarmış, semere yan oturmuş. Katır beni görünce ürktü. Üstündeki adam düşe yazdı, beni görünce seslendi. Hey çocuk, kalk bakalım. Emekleye emekleye kenara çekilmeye çalışıyorum. Kimsin sen? Castro'dan, Hisar köyündenim. Köyüme çamaşır değiştirmeye gidiyordum. Çok dişim ağrıyor. Burada düştüm, yürüyemiyorum. Kimin oğlusun sen? Mehmet Sipaki'nin oğluyum. Aa, Mehmet Sipaki benim en birinci arkadaşımdı. Ekinlerimin öşürünü, keçinlerimin sahimini alırdı. İndi katırdan, beni semerin arkasına bindirdi. Kendisi de tekrar bindi. Döndü kendi yolundan, beni ta köyüme kadar götürüp anneme teslim etti. Annem dişimin ağrısını iyileştirdi, temizleyip paklayıp 2-3 gün sonra tekrar Çiçi Papa'nın yanına gönderdi. İnsanın doğup büyüdüğü yerler her gün hatırına, gözünün önüne geliyor. Memleketimi, yanlarında çırak durduğum Karatimnu'yu, Naşur Çiçipa'yı görmek, helalleşmek istedim. Yaşlandım artık. Sen gidersen bul onları, söyle aynen dediklerimi. Ben Castro'dan Murtaza Acar. Mehmet Sipaki'nin oğlu. Çalıştım yanınızda. Ekmeğinizi çok yedim. Helal ediyorum hakkımı. 1919'a kadar böyle geçti. Biraz kendimizi toparladık. Bu sefer Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Türkiye ile savaş başladı. Huzurumuz gene kaçtı. Dağlarda eşkıyalar çıktı yeniden. Köylere geliyorlardı ara sıra ama öyle ev yakma, insan öldürme yoktu. Sonra 1923'te Anadolu'dan Rumlar geldi köyümüze. Çeşit çeşit insanlarda. Biz Laziz diyorlardı. Lori ve Kirkor adında iki Ermeni subay da vardı aralarında. Üzerlerinde yüzbaşı elbisesi, bellerinde tabanca. Hatta birinde Kirkor köye gelen eşkıyaları tabancasıyla kovaladı, çok cesurdu. Yunan hükümeti mallarımızın, hayvanlarımızın yarısını onlara verdi. Kızgın demirle onların hayvanlarını işaretledi. Köydeki evlerin yarısını boşalttık. Onlar yerleştirildi. Bizim eve 3 hane geldi. Gelenler zanaatkar insanlardı. Hayvancılık nedir bilmiyorlardı. Hayvanlarını besleyip üretecek yerde kesip kesip yiyorlardı. Lozan'da mübadeleye karar verilmiş. Keçilerimizi, koyunlarımızı sattık ama arazilerimizi, evlerimizi satamadık. Atatürk mübadele olmadan herkesin malının miktarı, kıymeti takdir edilsin, kendilerine bir beyanname verilsin. Türkiye'ye gelince mallarının mübadeli verilsin diye bir heyet gönderdi. Bize beyannamelerimizi verdiler, buraya getirdik ama tatbik edilmedi. Castro'ya gelen Rum muhacirlerle aramızdaki ufak tefek olaylar oldu. Bunun üzerine 20 jandarma koydular köye. Her hane sırayla yemeklerini veriyordu. Onlarla 6 ay kadar beraber durduk. Sonra bir gün mübadele emri geldi. Herkes yüküne, parasına göre ikişer üçer katır kiraladı. Yükledi yükünü, memleketimizi, köyümüzü, malımızı, mülkümüzü olduğu gibi bırakıp düştük yola. Ağlamalık olduk. Çok zordu ayrılmak. 4 gün katır sırtında yayan yapıldak yol gittik. Greban'a, Kozan'a, Yanka'dan geçip Karaferya'ya vardık. Bir hafta orada kaldık. Karaferya'dan trene binip Selanik'e geldik. Selanik'te çadırlara yerleştirdiler. 15-20 gün vapur bekledik. 12-13 gün ahalisi toplandı. Belki 10 bin kişi vardı. Bölge bölge, köy köy vapurlara bindirip gönderiyorlardı. Eşyalarımızı bale yapmıştık, üzerlerine adlarımızı yazdılar. Vapurlar 2-3 katlı yük ve hayvan vapurlarıydı. Hayvanları, genellikle beygirleri en alt kata koydular. Amcam Hüseyin Acar kısrağını çok seviyordu. Yumurtayı üstüne koy, düşürmezdi. Öyle rahvan yürürdü. Ayrılamadı, getirdi buraya. 2 gün 2 gecede İzmir'e geldik. Atatürk tepecikte 18 baraka yaptırmış. Çıra çıra kokuyordu. Daha yeni yapılmıştı. 1 ay kadar kaldık barakalarda. Atatürk bize her gün bedava 3 öğün yemek verdirdi. Dağıtım günü geldi. Bizim kafileyi Vraşno ve Castro'dan gelenleri Malatya'ya göndereceklermiş. Fakat Vraşnolu Süleyman Paşa'nın oğlu Murat Bey İskan komisyonundaymış. Daha önce Tavas'ta çalışmış. Denizli çevresini biliyormuş. Bizi Vraşno, Castro gibi dağlık, yüksek, sulak bir yer olan Honaz'a gönderdi. İzmir'den trene bindik, Denizli yakınındaki Böceli istasyonuna geldik. Akşam üzeriydi. İki köyün ahalisi 120 haneydik. Honaz yakın, şu karşıdaki dağın dibi dediler. Mustafa Akan. Hayvan bulabilenler yükünü hayvana, bulamayanlar sırtına yükledi. Honaz'a doğru yola çıktık. Yol yoktu. Patika gibi bir yola düştük. Hava soğuk, yollar çamur. Yaşlılar Koyun Aliler köyünün camisinde kaldı. Gençler gece ulaşmışlar Honaz'a. Ama çoğu insan ovada, tarlalarda, hendek sırtlarında kaldı. Bizim aile, anam, babam, kardeşlerim o gece şimdi Numan Akman'ın olan tarlada hendek sırtında kaldık. Su kenarıydı. Küçük kardeşim Şuayb anamın kucağındaydı. Gece hastalandı. Ertesi gün biz çıkıp geldik Honaz'a. O gece şimdi bile aynen gözümün önünde. Çok soğuktu. Şuayb gelir gelmez Honaz da öldü. Murtaza Acar. Geldiğimizde payamlar çağlaydı. Nisan ayı olacak. 15-20 gün sonra kirazları alaca düştü. 15 yaşımda ayak bastım Honaz'a. Türkçe bilmiyorduk. Okula gitmiş 3-4 kişi biliyordu sadece. İşte evleriniz bunlar dediler. Ama evler 4 duvardan ibaretti. Eşya olarak hiçbir şey bulamadık. Her şey yağmalanmıştı. Kazanlar, tencereler, yatak yorgan, hatta bazı evlerin kapıları, pencereleri sökülüp götürülmüştü. Ne yiyeceğimiz, ne içeceğimiz vardı. Devlet bize 8-9 ay yiyecek verdi. Yemeklik erzakı senin Kemal dedenin dükkanından, ekmeğimizi ekmekçi Rıza'nın fırınından alıyorduk. Unu Denizli'deki Külahçıoğlu un fabrikasından geliyormuş. Ekmeklerimiz 3 ay sonra bozuldu. Beyaz ekmeklerimiz kara ekmek oldu. Yemedik. Torbaya atıp Denizli valisine götürdük. Vali bey, bizi getirdiniz Rumeli'den ama öldürmeye mi yaşatmaya mı? Allah aşkına bu ekmekler yenir mi dedik. Vali hemen çağırdı ekmekçi Rıza'yı ve Külahçıoğlu'nu. Getirdiğimiz kara ekmekleri gösterip sordu. Bu ekmekler hangi yundan yapılıyor? Asla benim verdiğim undan değil. Ben alfa unu veriyorum. Ekmeği beyaz olur, cevabını verdi Külahçıoğlu. Ekmekçi Rıza yığıldı kaldı. Bunun üzerine, Vali bey, biz ekmek istemiyoruz. Bize ofisten ekmeklik buğday veriniz, kendimiz öğütüp kendimiz pişireceğiz dedik. Kabul etti ricamızı. İnsan başına hesap ederek ekmeklik buğday verdiler. Kendi harmanımızı kaldırıncaya kadar devam etti buğday yardımı. Allah razı olsun, Allah devletlimize, milletlimize zeval vermesin diye duacı olduk. Kendi kendimizi doyurup geçinecek duruma gelinceye kadar çok zorluk çektik. İlk yıllarda gerek yollarda, gerek Honaz'da genç yaşta çok ölen oldu. Mustafa Akan. Honaz'a geldiğimde 8-9 yaşlarındaydım. Kardeşim Abdurrahman 7 yaşındaydı. Önce Honaz'a gelirken hendek sırtında geçirdiğimiz o gece hastalanan kucaktaki kardeşim Şuayb öldü. Bir sene sonra 30 yaşlarındaki annem, onun ardından da babaannem öldü. Castro Camisi katliamı olduğunda bizler küçüktük. Camide öldürülen Mustafa amcamın iki kızına da anam babam bakıyordu. Küçük kızı 1,5 yaşındaydı. Annem büyüttü. Sonra onunla burada evlendim. Annem ölünce bir sürü çocuk ortada kaldık. Babam yeniden evlenmek zorunda kaldı. Bir kardeşimiz daha oldu. Ona ölen kardeşimizin adını koyduk. Birkaç yıl sonra üvey annemiz de öldü. Hepimiz dökülüp kaldık. Babam bu sefer Bodur Ömür'ün kız kardeşini aldı. O üvey annemiz de çok yaşamadı. O da vefat etti. Bunun üzerine babam bir daha evlenmeyeceğim deyip ölünceye kadar 25 yıl yalnız yaşadı. Babamın gece kalkıp hamur yoğurduğunu, bize ekmek pişirdiğini hatırlıyorum. Öyle zorluklar içinde bakıp büyüttü bizi. Yunanistan'daki mallarımızın mübadelinin verileceğini söylemişlerdi. Hiç uygulanmadı bu. Getirdiğimiz mal beyannameleri geçersiz sayıldı. Hükümet adiyen iskan diye bir kanun çıkardı. Yunanistan'da ne kadar malı olursa olsun burada herkes eşit sayılarak nüfus başına toprak dağıtılacaktı. Nüfus başına 5'er dönüm tarla, hane başına 9 dönüm bahçe. Honaz'ın yerli eşrafından bir iskan komisyonu kurulmuş. Onlar kendi bildikleri gibi dağıttı. Bazı tarlaların yarısına bu komisyondaki kimi kişiler el koymuş. 30 dönüm diye verilen 15-20 dönüm kadardı. 1937 yılında kadastro geldi. Ölçüp biçtiler arazileri. Bize 9 dönüm diye verilen bahçe 2 dönüm çıktı. Haksızlığı biliyor ve görüyorduk ama hakkımızı arayacak kimsemiz yoktu. Dil bilmiyorduk. İçimizde sadece 3 kişi, İsmail Efendi, Tahir Hoca ve Emin Efendi Türkçe biliyordu. Ama onlar da hakkımızı aramadılar. Korku vardı, çekiniyorduk. Dil bilmediğimizden, muhacir olduğumuzdan horlanıyorduk. Murtaza Acar. Yerli arkadaşlar Rumca konuştuğumuz için şikayet ettiler. Ne anladık biz bundan? Giden de Rumca konuşuyordu, gelenler de Rumca konuşuyor demişler. Şikayet Atatürk'e kadar gitmiş. Başka bir yaramazlık var mı diye sormuş Atatürk. Hırsızlık, namussuzluk, hainlik? Hayır. O halde dert etmeyin. Biz sizin evlatlarınıza okullarda dil öğretmeye çalışıyoruz. Bir dil bir insan sayılır. Muhacir halk da zamanla yata kalka Türkçe öğrenir. Burada çoğunluk Türk. Onların torunlarına Rumca soracaksınız, Türkçe cevap verecekler. Korkmayın siz, diye iyi bir ders vermiş bizi şikayet edenlere. Atatürk bilgili, gözü açık, hoşgörülü bir insandı. Bu horlanma ve sıkıntılar içinde kendi ayağımızın üstünde durmaya çalışıyorduk. Honaz'da bize verilen tarla bahçeyle geçinemiyorduk. İzmir'de çalışmaya gitmeye başladık. Kimi mevsimlik gidiyor, tütün tarlalarında, bağ bahçe işlerinde çalışıyor, kimileri Giritli bahçıvanların yanında devamlı ırgatlık yapıyordu. Ben İzmir Karabağlar'da Ahmet Bey adlı bir Giritli'nin çiftliğinde 14 yıl çalıştım. Honaz'da nişanlandım, evlenecektim, Ahmet Bey'e durumu açtım. Evleneceğim, memleketime gideceğim, hesabımı ver dedim. 985 liram birikmişti. Bir sarı lira 9 liraydı o zaman. Ahmet Bey hiç evladı olmadığından evlatlık olarak yanında kalmamı söyledi uygun bir dille. Düşündüm, Karabağlar Paşa Köprüsü'nde yapayalnız bir yabancı olarak yaşayamazdım. Burada kalamayacağım, memleketime gideceğim. Bütün akrabalarım orada, onlarla beraber olmak istiyorum dedim. Peki o zaman deyip çıkardı 1000 lira verdi. Al oğlum, sana 15 lira fazlasıyla 1000 lira. Hakkını helal et. Benden yana helal olsun diyerek Atatürk'ün öldüğü sene Honaz'a döndüm. Mustafa Akan. İzmir'de çalışmak bize çok şeyler öğretti. Hem para kazandık hem de bahçıvanlığı, modern tarımı, tarım aletlerini, kamyonculuğu, taşımacılığı öğrendik. Geldiğimiz Castro'da bahçıvanlık yoktu. Sebze nasıl dikilir, meyve nasıl olur bilmiyorduk. İzmir'de çiftliklerde gördüklerimizi burada uyguladık. Alet edevatı İzmir'den getirdik. İyi ürün almaya başladık. Çok iyi hatırlıyorum, Müftü Ali Efendi Çarşı Camisi'nde hutbeye çıktı, Honazlılara şöyle öğüt verdi. Muhacirlere bakın da ibret alın. Nasıl yapıyorlarsa siz de öyle yapın. Çapaları bile bizimkilere benzemiyor. Çapalarını bile örnek alın. Kamyonculuğu, otobüsçülüğü, taşımacılığı da İzmir'den öğrendik. 1950'den sonra durumumuz iyileşmeye başladı ama yerlilerle hala kız alıp vermiyorduk. Mahallemize çeki düzen verdik. O zamanlar mahallemizin adı Rumlar zamanında olduğu gibi İstiklal Mahallesi'ydi. Müracaat ettik, gelen 120 hanenin çoğu Castro'dandı. Castro, Türkçe Hisar demekti. Bunun için mahallemizin adını Hisar Mahallesi olarak değiştirdik. Aradan 71 yıl geçti. Geldiğimizde 120 haneydik, üredik, çoğaldık. Şimdi 180-200 hane olduk. Çok çektik. Sıfırdan başlayıp bugünlere gelebildik. Vakit geç olmuştu. Başka bir gün devam etmek üzere ayrıldık. 10 gün sonra tekrar Murtaza Acar'ın evine gittim. Hanımı, gelinleri, damadı, torunları toplandılar, uzun uzun konuştuk. Sözümüz döndü dolaştı, Castro yöresinin türkülerine, ninilerine geldi. Murtaza Acar önce Rumca söyledi, sonra Türkçe'ye çevirdi. Zorlandığı yerde gelinleri, damadı çeviriye yardım etti. Rumcalarını liseye giden torunu İlkay yazmaya çalıştı. Rumca yazmayı iyi bilemediğine üzüldü. İşte bunlardan bir aşk türküsü, bir oyun havası. Anam odamı hazırla, kekliğimi getireceğim. Bir elinden tuttum, odama götürüyorum. Anam bir de kahve yap, sevgilime içireceğim. Bir başka türküye geçti. Kapısındaki Yasemin çiçeğini budamaya geldim. Anası da kızını kaçırmaya geldiğimi zannetti.